İkinci ayrım, sayfa 19. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Carol uğultu kasabasının boğuk ama hırıltılı soluklarını duydu. Dalgalar ille de komanın yaklaştığı anlamına gelmiyordu ama dalgalar görünmeden komaya girdiği de olmamıştı.
''Belki de bu gece kendini zorlamasan iyi edersin.'' dedi Dwight. ''Yürüyüşe çıkma.''
Carol'ın Dwight'ın suratında gördüğü endişe samimiydi. Adama doğru bir adım attı ve alnına bir öpücük kondurdu. ''O kadar da plancı olma Dwight.'' İşaret parmağının ucunu adamın gözlerinin arasına dokundurdu. Sanki bütün sahne her şeyin nasıl gerçekleşeceği burada, tam kafanın içinde ve hiçbir şeyin bunu değiştirmesini istemiyorsun.
Dwight hafifçe gülümsedi. Yalnızca kaygılanıyorum hayatım.
Carol antreden çıktı ve Farah'ı oturma odasında buldu.
Üzgünüm dedi Farah, arkadaşın için.
Farah oturma odasında hiçbir şey yapmadan öylece durduğundan, hatta kahverengi saçlarının tek bir telinin bile bozulmamış olduğundan, Carol kadının az önceki tartışmaya kulak misafiri olduğunu anladı. Ama ne kadarını duymuştu?
''Biraz yürümeye ne dersin?'' dedi Carol, ses tonu çektiği ıstırabı ele veriyordu. ''Temiz hava almak ikimize de iyi gelecektir.''
Dışarıda gökyüzü gittikçe grileşiyordu ama geriye uzun ömürlü bitkilerin, meyve filizi vermiş çalıların yani Evers malikanesinin başlıca renklerinin arasından dolanan patikayı görmelerine yetecek kadar mavi kalmıştı. Carol bunun tatlı zamanlar olduğunu biliyordu. Çiçekler gün ışığı altında ne denli baş döndürücü görünürse görünsün, arazinin fırtına sırasındaki güzelliği de su götürmezdi. Ve Carol fırtınanın yaklaştığını görebiliyordu.
Farah Carol dediği anda Carol kızın ne diyeceğini anladı. Bay Evers'a yaptığınız konuşmanın bir kısmına kulak misafir olduğumu itiraf etmek istiyorum.
Çakıl taşları Farah'ın düz ayakkabılarıyla Carol'ın çizmeleri altında çatırdadı.
Öyle mi? Peki ne kadarını duydun?
Carol Farah'ın her şeyi duymuş olmasını diledi fakat ansızın karar değiştirdi.
Yalnızca 3-5 kelimesini.
Farah yürümeyi kesti ve derin bir nefes aldı. Bana bir şeyi açıklamanın zamanının geldiğini söylüyordun. Carol kızın yüzüne uzun uzun baktı. Kahverengi iri gözlerinde meraktan çok gençlik vardı.
Evet dedi Carol ama belki de henüz zamanı gelmemiştir. Haydi yürümeye devam edelim.
Carol aniden dalganın güçlendiğini hissetti ve onu gözlerinden yalnızca birkaç santim ötede görmeyi bekleyerek başını kaldırdı.
''Carol, kendimi biraz tuhaf hissediyorum.'' dedi Carol.
Kireç taşından oyulmuş basamakların dibine vardıkları sırada.
''Carol, eğer kötüysen eve geri dönelim.''
Carol, hayır dercesine elini kaldırdı.
''Korkacak bir şey yok Farah. Sadece tuhaf hissediyorum. Arkadaşım John yüzünden üzgünüm.''
Farah hanımının suratına bakınca Carol kızın bakışlarını üzerinde hissetti. Carol kızın ahşaptan yapılma sallanan atlar kadar tatlı olduğunu düşünüyor, onu hayatı boyunca edindiği arkadaşlardan ayrı tutmuyordu. Belki de diye düşündü Carol, ona söylemek için en doğru zaman budur. Ama sonra henüz değil diye geçirdi aklından. Az önceki dalgadan bir iz bulmayı bekleyerek çiçeklerin ve bitkilerin üzerinden ufka baktı. Farah'a söylemek istiyordu ama bu hiç kolay değildi. Daha önce reddedildiği olmuştu. Konuyu değiştirme zamanı gelmişti.
''Clyde nasıl?'' diye sordu Carol. Sesindeki hüzün gün gibi ortadaydı.
Henüz 20 yaşını bile doldurmamış olan kızın aşk hayatı Carol'ınkinden çok daha elle tutulur görünüyordu. Bu durum onu huzurla özlem karışımı duygulara gark etse de Carol hayatının en hareketli anlarının çoğunun geride kaldığına kanaat getirmişti. Gece geç saatlere kadar süren tartışmalar, aslında olmaması gereken aşklar, muhteşem duygular, korkunç hisler, karlı tepelerden kazılıp çıkarılmış sözcükler, sonu gelmeyen sohbetler ve sonuçlarına aldırmadan verilen kararlar. Fakat Farah yaşadığı sıkıntılardan bahsederken dünyanın kendi etrafında döndüğüne, kararlarının evrensel olduğuna ve hayallerinin düşsel birer katliama kurban gittiğine inanan birinin cüretiyle konuşuyordu. Dünyanın hala ateşli, sudaki her dalganın müthiş, ayın her evresinin ise sinir krizi nedeni olduğunu dinlemek Carol'ın pek hoşuna gidiyordu. John da aynı şeylerden hoşlanırdı.
Clyde, her zamanki Clyde.
Ayaklarının altındaki toprak dalgalanır gibi olunca Carol nefesini tuttu. Bir an için çizmelerinin burunları suya batmış gibi geldi.
Belki de dönsek daha iyi olacak dedi Ferro endişeyle.
Ama ikinci bir dalga geldi, bu ilkinden daha büyüktü. Carol sendeledi ve Ferro'nun omzuna tutunmaya yeltendi.
Tamam dedi Ferro. Tartışma sırasında duyabildiği bölük pörçük kelimeler zihninde yankılanıyordu. Seni geri götürmenin zamanı geldi.
Carol'ı elinden tutup bahçeden çıkardı. Carol eve doğru yürümeye başladıkları sırada genç arkadaşının yüzündeki endişeli ifadeyi görünce ortamı yatıştırmaya çalışarak
''Senin yaşındayken Clyde'la yaşadıklarına benzer şeyler yaşamıştım.'' dedi.
''Öyle mi?'' diye sordu Ferah. Hanımı konuşabilecek durumda olduğu için mutluydu. Fakat Carol güçlükle nefes alabiliyordu. ''Anlatmak ister misin?''
''James Moxie adını hiç duymuş muydun?''
''Şu kanun kaçağı mı?''
''Olabilir ama...''
''Evet dedi Carol, ondan bahsediyorum.'' Ferah durdu ve Carol'a döndü. Yüzü al al olmuş, gözleri ve ağzı kusursuz birer daire şeklini almıştı. Cenaze günü olmasına rağmen duydukları şaşılmayacak şey değildi.
''Bir kanun kaçağını mı öptün Carol?''
''Aslına bakarsan onunla tanıştığımda henüz bir kanun kaçağı değildi. Ünü yıllar sonra duyuldu. Onu Hattie ile de tanıştırmıştım.''
''Ne?'' ''Bir gece bize geldi.'' ''Ne? James Moxie evine mi geldi? Annenle mi tanıştı?''
Carol yüzündeki ifadeyi Ferro'nun görmemesi için olduğu yerde döndü. James Moxie'den bahsetmek o günlerde çok anlamlı bulduğu bir şeyi istemsizce anımsamasına yol açmıştı. Rahatsızlığı bilen biri daha vardı. Dwight dışında biri. Zırt pırt ölen bir kadının sorumluluğunu yüklenmek istemediğinden 20 yıl önce ondan kaçan biri.
''Bilen biri daha var.''
Sözcükleri yüksek sesle ama kendi kendine söylemişti fakat elbette Ferah da duydu.
''Kim neyi biliyor Carol?''
Carol başını iki yana sallayıp az önceki itirafını kovmaya çalıştı. Belki de sonrası için kenara koyuyordu.
''Aslına bakarsan hatırı sayılır bir şeydi. Kısa süre takıldık. Sanırım şu anda Makatuğunda ama emin değilim.''
''İlişki mi yaşadınız? Yani bir öpücükten fazlası mıydı?''
''Söylemek istediğim o değildi. Seni meraklı ama evet daha fazlasıydı.''
''Ne kadar fazlası?'' Carol Ferro'yu susturmak için başını iki yana salladı. Artık çimenlere gelmiş eve yaklaşıyorlardı.
''Bir gün Carol kendini bugünkü gibi tuhaf hissetmediğim bir gün bana bütün hikayeyi anlatacaksın ve ben de dinleyeceğim.'' ''Ah, o hikayeyi soluksuz dinleyeceğim.''
Carol gülümsedi ve John Bowie'yi kaybettiği için kırılan kalbi bir kez daha kendini gösterdi.
''Ah Carol, çok üzgünüm.''
Carol evin gıcırdayan arka kapısını açtı ve içeri girdiler. Kapıyı kapatmadan önce Carol bahçeye, taş basamaklara ve ötesindeki çok sayıda patikaya baktı.
''Farah'' dedi, ''sana söylemek istediğim bir şey var.''
Ferah döndü ve hanımının kapının kasasına yaslanarak uzaklara baktığını gördü.
Nedir?
Carol dönüp de Ferah'a bakmadan konuşmaya başladı.
Bir rahatsızlığım var Ferah, hastalık da diyebilirsin. Çok sık kapımı çalmıyor ama çaldığında gücüm içeri girmesini engellemeye yetmiyor.
Bunları söylerken onu gördü. Önce ufuk, sonra bahçelerin ötesindeki ormanlık arazi ve nihayet bahçeler alçalıp yükseldi. Kapının ahşap kasasına tutundu ve dalgaya kapılmaya hazırlandı. Gölet de dalgaya kapılarak yükselir gibi oldu.
''Carol!''
Bahçedeki bitkiler titreşti. Arılar çimenlerin arasına gömüldü. Hatta bahçedeki heykeller ve taş basamaklar bile toprağın hiddetiyle hareket etmeye zorlandı.
''Carol!''
Çizmelerine ulaştı, deriyi eğip büktü, elbisesinin eteklerini dalgalandırdı.
''Cehennemdeki cennet aşkına Ferah, işte geldi.''
Derken Carol yere yığıldı ve Ferah'ın çığlığı Carol'ı uğultu kasabasına dek takip etti. Uğultu kasabası. Düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu ve rüzgar tenine çarpıyordu. Karanlık mutlaktı. Carol yere yığılırken ve sonsuza dek süreceğe benzeyen düşme hissini bir kez daha tadarken gittikçe yükselen kapı eşiğinin görüntüsü hala gözlerinin önündeydi. Bu hissi yakından tanıyordu. Küçük bir kızken en çok serbest düşüş anından korkardı. Ama artık annesinin 30 yıllık tavsiyesine odaklanmayı deniyordu. Uçtuğunu düşün, düşmekten daha eğlenceli. John Bowie'nin ise daha soyut bir bakış açısı vardı. Eğer düşmeyi normal kabul edersen o da başlı başına sağlam bir zemine dönüşebilir. Fakat John bunu söylediğinde sarhoştu ve John uğultu kasabasına hiç gitmemişti. Tabii eğer diye düşündü Carol, uğultu kasabası ölüme ve ölüm de uğultu kasabasına benzemiyorsa. Bu his, bu düşme hali o uyanana kadar sürecekti. Her zaman böyle olmuştu. Gözlerini açmasıyla ayakları sert zeminle buluşacak, nabzı düzgün atmaya başlayacak, dudakları aralanacak ve bir kez daha konuşabilecekti. Ama o anın gelişi hep çok uzun sürerdi. Dwight'tan başka bilen yok. Komadayken düşünceleri konuşmalardan ayırt etmek mümkün değildi. Düşünceler en az diğer insanların sesleri kadar duyulabilirdi. Ve bilhassa bu düşünce tam olarak doğru sayılmazdı. James Moxie biliyordu. Uzun zaman önce ondan kaçmasının nedeni de buydu. Gerçi Moxie'nin biliyor olmasının ona ne faydası olacaktı ki? Moxie, yani hepten mazide kalmış biri nasıl olurdu da Carol'ın başını belaya soktuğunu öğrenirdi. Tabii eğer içine düştüğü şeye bela denirse. Kaygılanmayı kes, birkaç gün içinde ayaklarını yere basarsın her zamanki gibi. O alışılageldi hırıltılı soluğu, Hattie'nin ona ait olduğunu iddia ettiği o boğuk iniltiyi duydu. Zaten hayal meyal de olsa onu gün boyunca duymuştu ama artık daha netti. Tıpkı siyahın hatırladığından daha mutlak olması gibi. Sanki çocuğun teki koca bir sayfayı boyamış ve kağıdın her yerini tek bir renkle kaplamıştı. Simsiyahtı. Carol son dalga çarpmadan hemen önce paylaşılmak üzere olan bir sırrın beklentisiyle Farrah'ın yüzünde beliren ifadeyi düşündü. Farrah'ı işe aldıklarından beri Carol iki kez komaya girmişti ve ikisinde de Dwight hanımının hasta olduğunu söyleyerek mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istemişti. Evin çalışanları Dwight'ın iyi bir adam olduğunu düşünseler de bir doktor olmadığını biliyorlardı. Kısa süre içinde Farrah ve evin diğer çalışanları Carol Evers'ın nesi olduğuna dair sorular sormaya başlamışlardı. Ve dedikodu kazanının o şık evlerin mutfaklarında ve bahçelerindeki kadar fokur fokur kaynadığı bir daha hiç olmamıştı. Hırıltılı soluk sesleri değişmeksizin devam ederken Carol John Bowie'yi düşündü. Sanki ölü olmasına rağmen komadayken ona ulaşabilirmiş gibi. Sanki adamın cansız ciğerlerinin cansız vücuduna hava pompalamaya devam ettiğini duyabilirmiş gibi. John. John Carroll'ın koma sırasında tutunabileceği sağlam zeminler hakkında beyin fırtınası yapar dururdu. Eğer yapabilirsen düşerken uzan, eğer parmak uçlarında bir şey, herhangi bir şey hissedersen onu yakala. Salonda birkaç kadeh yuvarladıktan sonra Carol bunun heyecan verici bir fikir olduğunu düşünmüştü. Ama şimdi bir kez daha orada, bir kez daha düşüyor olmasına rağmen kılını bile kıpırdatamıyordu. Hissettiği tek devinim düşme eyleminin kendisinden kaynaklanıyordu ve bir de vücuduna çarpan soğuk rüzgardan. Carol yine de denedi. Eşiğin görüntüsü belleğinde ve zihninde hala cap canlıydı. Soluk sesleri devam ediyordu. Carol'a büyük babasının hırıltılı soluklarını anımsatan o alçak sesli, kesintisiz gurultu. Fakat Carol onun ötesinde soluk alıp verişlerin arasında tanıdık sesler duydu. Konuşmakta olan Dwight ve Farrah'ın dudaklarından dökülen muğlak heceler. Carol komadayken dış dünyayı hep duyardı ama duyduğu o dünyanın ayarsız bir kopyası gibiydi. Sanki ses tonları ve tınıları güçlendirilmişti, tıpkı o seslerin ardındaki duygular gibi. Dwight sırrımı Farrah'a açıklıyor olmalı diye düşündü. Carol kızı sakinleştiriyor olmalı. Fakat sözcüklerin kimi netleşip kimi çarpılırken Dwight'ın Bobby'nin cenaze törenine katılanlar gibi konuştuğunu duydu. Sözcükleri yaban ve katıydı, sesinde teslimiyet vardı. Sanki Carol bu defa gerçekten ölmüş gibi. Düşüyordu, düşüyordu, düşüyordu, yine de duymaya çalışıyordu. Fakat düşüşün rüzgarı ona izin verecek değildi. Carol atölyedeki sandalyede otururken Hattie kağıtları Carol'ın kulağının dibinde ışırdatarak bu sesi taklit ederdi. Hattie ondan kağıtların ötesine, evin odalarına kulak vermesini isterdi. 8 yaşındaki Carol'ın başlangıçta bunu kavraması epey güç olmuştu. Fakat bir akşam üzeri hışırdayan kağıtların arasından komşularından birinin köpeğine seslendiğini duymuş ve nasıl yapıldığını anlamıştı. Aradan geçen 30 yılda düşerken odaklanmasına geçit vermeyen anlar olduğunu keşfetmişti. Ama odaklanabildiği anlar da vardı. John Bobby, Carol'ın komadayken etrafında olup biteni duyabilmesine hayret ediyordu. Carol sırrını onunla paylaştıktan sonra ne zaman komanın kör kuyusuna düşse, Bobby başucuna oturarak ona kitap okur, onunla konuşur ya da espriler yapar olmuştu. Dwight bundan hoşlanmamıştı. Ölüme benzer o trans haline girdiğinde Carol'ın rahatsız edilmemesinden yana olduğunu söylemişti. Ama Carol, John'un rahatlatıcı ve tek düze sesinin kişisel karanlığında dans etmesinden oldukça memnundu. Göremediği sihirbazlık gösterileri yapmasından da. Şimdi onun sesini özlüyordu. O harika adamın sözlerini. Onun yerine duyduğu ses Dwight'a aitti. Onu üst kata taşımalıyız. Carol Dwight'ın yarısının evin içinde, diğer yarısının ise dışında olduğunu varsaydı, hareketsiz bedeninin yanına diz çöktüğünü hayal etti. ''Doktoru aramalı mıyım?'' diye sordu Ferah. Sesi isteriye kapılmışçasına tiz ve telaşlıydı. Dwight hayır deyince Carol sıranın açıklamaya geldiğini düşündü. Rahatsızlığı açığa çıkacaktı. Fakat Dwight'ın söyledikleri, daha doğrusu Carol'ın duyduğunu sandığı sözler komadaki rüzgarların buz kesmesine yol açtı. O öldü Farah. Bu sözcükler Carol'a öylesine ters, öylesine hatalı gelmişti ki yanlış duyduğunu düşündü. En nihayetinde o hışırdayan kağıtların ötesindeki dünyayı ne sıklıkla gerçekten duyabilmişti ki. Öldü mü diye sordu Farah. Ve bu üç hece Uğultu kasabasında adeta gök gürültüsü gibi yankılandı. Aralarında fark var mı? Bir keresinde John verandadaki hazır sandalyeye kıvrılmış, derin düşüncelere dalmıştı. Uğultu kasabası ile ölüm arasında fark var mı? Ve varsa bile hangisinin hangisi olduğunu nereden bileceksin? Düşerken Carol soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Dwight'ın dediğini yanlış duymuş olmalıydı. Öyle olmalıydı. Öyle olmak zorundaydı. Belki de orası hepimizin özlemini duyduğu o yerdir demişti John. Herkes kaçmak istiyor ve bunu gerçekten yapma şansı olan yalnızca sensin. Dwight konuştu. Bu korkunç bir şey ama Carol'ın...
Bana bir şey söylemek üzereydi dedi Ferah titrek sesiyle.
Artık ikisi de nefes nefese kaldığından ve soluk sesleri komada karanlık rüzgarları andırdığından Carol onu taşımakta olduklarına kanaat getirdi. Büyük olasılıkla merdivenin ortasına gelmişlerdi, yukarı çıkıyorlardı. Oysa Carol düşüyor, gittikçe derinlere yuvarlanıyordu. Sana ne anlattı? Dwight'ın dudaklarından dökülen sözcükler keskindi, acımasızdı. Sanki hizmetçinin zihnini okumaya çalışır gibiydi.
Telekinezi hakkında bir şeyler okumuş muydun diye sormuştu John bir keresinde. Sesi içerideki karanlığın tonlarını açtı ve Carol'un zihninde eski bir sorunun yankılanmasına yol açtı.
Çünkü mevzu koman olunca kurallar geçerli değilmiş gibi görünüyor. Öncelikle ölü olmamana rağmen öyle görünüyorsun. Haliyle belki de dışarıda yapamadığın şeyleri içeride yapabilirsin. Mesela, örneğin, zihinle nesneleri hareket ettirebilirsin.
Carol düşüşün rüzgarlarının ötesinden duyduğu sözlerin doğruluğunu inkar etmeye devam ederek çaresizce John'un teorisinin doğru olduğunu kanıtlamak istedi. Bir şeyleri yerinden oynatmayı başarabilirse, herhangi bir şeyi, Dwight'a hala hayatta olduğunu ispat edebilirdi.
Henüz pek bir şey söyleme fırsatı olmamıştı dedi Ferah.
Carol artık kızın ve Dwight'ın onu yatırmış olduklarını farz ettiği yatağın iki yanında durduklarından emin gibiydi. Seslerin Carol'a ulaşma şekli odanın ebatlarını gözler önüne seriyor ve örtülerle yastıklar uğultu kasabasında gürleyen sağır edici yankıları susturuyordu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.